Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 28 Mart Perşembe. Birlikte günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman'daki mitingde yaptığı konuşma var bugün manşetlerde. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e güveninin tam olduğunu söylemiş. Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk diyen Erdoğan, Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var ifadesini kullanmış. Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Asrın İş İnsanları Derneği geleneksel iftar programında deprem ve enflasyon gibi tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söylemiş. Halkın sorunu enflasyon, bizim önceliğimiz. Enflasyonu düşürücü bir büyüme kompozisyonu uyguluyoruz. Kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyecek diye konuşmuş. Evet, sadece ekonomi yönetimi değil, hükümetin her en üst mertebesinden daha doğrusu enflasyonla mücadele mesajları gelmesi gerçekten iyi haber. Evet, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seçmenlere seslenmiş. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un seçim çalışmalarına bakanların da katılmasına tepki göstermiş. Bugün İstanbul'da Ekrem Başkan'a karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler 17 bakanla İstanbul'a çıkartma, kuşatma yapıyorlar. Ancak bu tavır sizin gibi AKP'ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. Maliye Bakanı Murat Kurum yerine oy peşinde koşacağına emeklinin sorununa çare bulsun, emeklinin sıkıntısını çözsün diyorlar. Çalışma Bakanı Murat Kurum için oy toplayacağına işsizlik sorununu çözsün diyorlar. Yargıya güven %30'un altına düşmüşken Adalet Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var diyorlar. İçişleri Bakanı senin güvenliğinden sorumlu, seçim güvenliğinden sorumlu, polis sana bağlı, jandarma sana bağlı, seçim güvenliği senin işin, sen gelmişsin İstanbul'da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete, yazıklar olsun böyle devlet yönetimine demiş. Aslına bakarsanız haksız bir eleştiri değil ama sonuç itibariyle Türkiye'nin mevcut sisteminde çok da şaşırtıcı mı değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmiş altın ithalatı kotası tahsis edildiğini duyurdu. Açıklamada son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 7 Ağustos 2023 tarihi itibariyle işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Kota uygulaması sonrasında piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle bakanlığa iletilen sorunların azaltılması için Nisan ayından itibaren bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilen Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası kuyum ticareti hakkında yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiği duyuruldu. Evet, altın kaçakçılığına kadar varmıştı iş, oradaki artışa kadar hazinenin bu kararı yerinde bir karar olmuş. Bu arada yine seçimlerle ilgili Özgür Özel'in bakanlara yaptığı kritiğin yanı sıra Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'na esnaf değerlendirmesi var. Esnaf tartışması diye de manşetlere taşınmış. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na esnaf benzetmesi yaparken aslında bir taraftan da kendi bacağında sıkmış olmuş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine yönelik sen nasıl yöneteceksin adaları, sen git köfte dükkanı yönet sözlerine 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak diye karşılık vermiş. Ama bu arada diyorlar ki uzmanlar yaptıkları eleştirilerde bugüne kadar CHP aslında kurumsal ve seçkin olarak kabul ediliyordu ve esnaf kesimine çok da rahat ulaşamıyordu. Ama bu sözlerden sonra bir miktar sempati kazanacaktır diyorlar. Ekrem İmamoğlu hakikaten talihsiz bir açıklama yapmış Murat Kurum bu noktada. Evet, Türkiye nüfusu yaşlandı ve yoksullaştı. Çalışan yaşlı oranı artmış. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu hem yaşlandı hem de yaşlıların yoksulluk oranı hızlı bir artış gösterdi. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2018 yılında 7.186.204 kişiyken son 5 yılda %21,4 artmış ve 2023 yılında 8.722.806 kişi olmuş. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2018'deki %8,8 seviyesinden 2023 yılında %10,2'ye yükselmiş. Bu arada sanayici yaşlanan nüfustan endişeli diye İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın değerlendirmelerine yer vermişler. Nüfus değişimlerinin toplumun genel kalıplarını, kamu mali dengelerini, iş gücünün üretkenlik düzeylerini ve büyüme potansiyelini kaçınılmaz olarak etkilediğine dikkat çeken Erdal Bahçıvan, 2019'da binde 13,5 olan Türkiye nüfus artışının 2020'de binde 5'e gerilediğini söylemiş. Artan genç işsizliği ve gelecek kaygıları gençlerimizle aile kurma, çocuk sahibi olma konusunda daha da temkinli olmaya itiyor. Özellikle genç nüfustaki eğilimlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyoruz diye konuşmuş. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranındaki artışa işaret eden Erdal Bahçıvan, kritik bir durumla karşı karşıya olduğumuz aşikar diye konuşmuş. Yani yaşlı nüfusun artması bir şey tabii ki, birçok başlıkta değerlendirilmesi gerekiyor ama bu konunun sanayiciyle ne kadar ilgisi olduğunu bilemedim. Genç nüfustaki işsizlikten bahsediyor. O zaman genç nüfusun istihdama katılımı noktasında sadece kamuya değil bence özel sektöre de rol düşüyor. Bunu dikkate alanlar var. Gedik grubunu örnek gösterebilirim bu doğrultuda. Hem üniversite hem sanayi kuruluşları işbirliği ve aynı zamanda bağımsız eğitimleriyle çok ciddi bir katkı koyuyor. Bence pek çok kurumun bunu yapıyor olması lazım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Kalkınma Forumu için başkent Pekin'de aralarında Blackstone ve Qualcomm CEO'larının da bulunduğu Amerikalı iş strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya gelmiş. Xi, Çin'in yeni dönemde ülkede piyasa odaklı, hukuka dayalı ve dünya standartlarında bir iş ortamını sağlamak üzere bir dizi adım atarak reform sürecini derinleştireceğini söylemiş. Çin'in reform süreci ve dışa açılımı durmayacak ifadesini kullanan Xi, Çin ve ABD ilişkilerinin son birkaç yılda ciddi sorunlarla ve zorluklarla karşılaştığına, bundan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğine işaret etmiş. Amerikan Başkanı Biden'la geçen yıl San Francisco'da yaptıkları görüşmede vardıkları en önemli mutabakatın iki ülke ilişkilerini istikrara kavuşturmak ve geliştirmek olduğunu, küresel ekonomik toparlanmanın ve uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünün Çin ve Amerika'nın işbirliğine ve sorumlu büyük ülkeler olarak hareket etmesine bağlı olduğunun altını çizmiş. Çin'in bu dışa açılma, dünyayla entegre olma, global piyasalara entegrasyon konusu uluslararası piyasaların ve ticaretin gündemindeki bir numaralı başlık olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'nın önde gelen 5 ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına dikkat çekerek bu yıl ülkede büyüme tahminini %1,3'den %0,1'e indirdiklerini bildirmiş. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün IFO olarak da biliniyor piyasalarda. İçinde yer aldığı kuruluşlar ekonominin gelecek yıl için büyüme tahminini de %1,5'dan 1,4'e düşürmüşler. Gerçekten sert bir revizyon Avrupa'nın en büyük ekonomisi tarafında. Yine ABD ekonomisinin büyüme ile ilgili S&P Global Ratings'ten bir tahmin var. 2024 yılında ortalama %2,5 büyüme yolunda olduğunu söylemiş S&P Amerika'nın. İstikrarlı iş gücü piyasasının ABD ekonomisini desteklediğini belirten S&P, büyüme tahmininin aşırı olumlu bir görünüm verdiğini vurgulamış. S&P'ye göre önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanması ihtimali 2023 baharına kıyasla daha düşük görünüyor. Evet, son olarak piyasalarda başka neler var onlara da bakalım. Japonya yendeki değer kaybına karşı kararlı adımlar atabileceğini açıkladı. Japonya Merkez Bankası en son Ekim 2022'de yen dolar karşısında 151,94 seviyesini gördüğünde müdahale etmişti. Bank of Japan'in Japonya Merkez Bankası'nın 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımı yapmış olmasına rağmen yen değer kaybetmeye devam etti. Yurt içinde bugün para politikası kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Amerika'da büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranı takip ediliyor olacak. Evet, bugünün notları böyle. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah Radyo Gedik'te günün öne çıkan haber başlıklarıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.